Ayrım 3.
Sayfa 25. Cervantes'in İspanya'sında şövalye romanlarına Libros de Caballerias, şövalye kitapları deniyordu. Bunlar macera romanlarıydı ve efsanevi öykülerin tüm gerçek dışı özelliklerini taşırlardı. Cervantes'in gününde sayıları çok artmış bu romanların popülerliği onların iyice yozlaşmasına yol açmıştı. İşte Don Quixote'de alay edilen şövalye romansları bu ayağa düşmüş uyarlamalar, kısaca kötü edebiyattır. Don Quixote'nin Don Kişotluğu ise biraz daha farklı bir hicvin aracıdır. Cervantes 3 kral döneminde yaşadı. 1. Carlos, 5. Karl, 2. Felipe ve 3. Filip dönemlerinde. 1. Carlos'un bazı Don Kişotça hayalleri vardı. Kendisini Hristiyanlığın yenilmez koruyucusu ve Avrupa'nın Katolik bir kral altında birleşmesi idealinin uygulayıcısı olarak görüyordu. 1. Carlos zamanında İspanya sağladığı ticari üstünlük sayesinde böyle bir düş sahibi olabilirdi belki ama tüccarlaşmakta olan, dolayısıyla da kilisenin hükmünün görece azalmaya başladığı bir Avrupa'da yeniden kilise çevresinde bütünleşmiş bir din imparatorluğu düşlemek, aynı Don Quixote'nin yaptığı gibi değişen bir dünyayı görmezden gelip eski bir düzeni diriltmeye çalışmaktı. Don Quixote'de komedi türüyle sunulan idealizm ve realizm karşıtlığı da aslında Cervantes'in çağının okur yazar herkesi ilgilendiren tartışma konusuydu. Çünkü Rönesans bir yandan Neoplatonik düşüncenin yeşerdiği, bir yandan da Aristotelesçi mimesis, gerçekçilik kavramının pek çok taraftar bulduğu bir çağdır. Cervantes'in de özellikle López de Hoyos'un öğrenciliği sırasında ve sonra İtalya'ya gittiğinde bu tartışmanın içinde olduğunu biliyoruz. Don Quixote'ye bu söylemin yansıması ise 1. kitabın sonunda katedral heyeti üyesinin sanat ve edebiyata ilişkin fikirlerinin aktarılmasıyla gerçekleşir. Yukarıda yaptığım analizden çıkan sonuca göre Don Quixote bir yandan kurgu oyunlarını, kurgusal zaman taktikleri, parodi, okur-yazar diyaloğu, anlatının hep kendi içine dönmesi gibi sergilerken bir yandan da anlatının tarihselliğini yansıtarak hem stilistik hem de sosyolojik okumaları davet eden bir metindir. Don Quixote'yi bu iki temel boyutuyla romanın öncüsü saymak için elbette yeterli neden vardır. Ama Don Quixote'nin bir de üçüncü boyutu vardır ki, Cervantes'ten sonraki bütün romancıların doğrudan ya da dolaylı onun başyapıtından esintiler taşıdığını düşünmemize neden olmuştur. Bu boyut ironidir. Cervantes ironisi. Romanla ironi arasındaki ilişki bu ön sözün kapsamına sığmayacak kadar geniş bir konudur. Cervantes'in Don Quixote'de sürdürdüğü çok katmanlı ironi ise modern romanın belirleyici unsuru olacaktır. Don Quixote toplumla ters düşen modern roman baş kişisinin öncüsüdür. Cesareti, azmi, adalet ve eşitlik duygusu, katıksız sadakati, kimliğini kendi kendine belirleme kararı, onu bekleneceği üzere destansı bir kahraman ya da efsanevi bir yiğit yapmaz. Tersine sürekli yenilgiye uğrayan, dışlanan, anlaşılmayan, anlaşılırsa da alay edilen, kazandığı zaferlerde bile ardında buruk ya da acı bir tat bırakan, özetle artık toplumla bütünleşmesine olanak olmayan, yabancılaşmış bireydir o. Bir birey olarak da özgürce seçim yapabilecek konumdadır. Nitekim kendisi de her fırsatta şövalyeliğin özgür iradesiyle yaptığı bir seçim olduğunu savunur. Ama daha Yanguaslardan dayak yediği ilk serüvenden başlayarak yel değirmenleri, kürek mahkumları, koyun sürüleri, un değirmenleri ve aslanlar serüvenine kadar başından geçenler bizi ister istemez bu Don Kişotça seçimin bir seçim mi yoksa saplantı mı olduğunu düşünmekten alıkoymaz. Yani Cervantes bize bu seçimi katıksız bir biçimde alkışlama fırsatı vermez. Bir an için kahramanımızın çatışma anlarındaki başarısızlıklarına gözlerimizi kapayıp kaybedeceğini bile bile uğrunda savaştıklarına bakalım. Acaba yaşamını uğruna adadığı idealler, o ideallerin sembolü yenilgiye uğrasa bile mutlak, kalıcı ve katıksız mıdır? Bir kez bu kutsal idealler kendi tutarlı söylemleri içinde bir altın çağı özlemi dile getiriyor gibi görünseler de, bunları dile getirenin bir deli olduğunu unutmayalım. Demek ki söz düzeyinde ne denli baştan çıkarıcı olursa olsun, Don Quixote'nin altın çağ övgüleriyle baştan çıkmamış okur var mıdır? Altın çağ bile mutlak, değişmez, sorgulanmaz değildir. İkinci olarak eşitlik ve adalet söylemlerine bakalım. Gerek Sancho, gerekse karısı Teresa Panza'nın sık sık sorguladığı gibi, eşitlik de öyle bir ya da birkaç yürekli idealistin çabasıyla erişilecek bir düzen değildir. Kuvvetliye karşı zayıfın yanında olmaya gelince, bu Ali Cenap söyleme en iyi cevabı, Don Quixote'nin müdahalesi üzerine önce dayaktan kurtulan ama o gittikten sonra iki misli dayak yiyen Andres verir. Yeryüzündeki tüm şövalyeleri lanetleyerek. Peki son sözün hiç söylenmediği, hiçbir fikir ya da inancın diğeri üzerinde egemenlik kurmasına izin verilmediği bu metin, tüm değerleri yatsıyan, sonsuz bir görecelilik sistemi içinde her çeşit anlamlandırma uğraşının altını oyan bir metin mi? Bence hayır. Don Quixote anlamsızlığı kanıtlamaya değil, anlam arayışını desteklemeye yönelik bir metindir. Arayışın hep sürecek olması, kitabın anlamsızlık karanlığına gömülmemesinin güvencesidir. Nitekim yaşamının sonunda Don Quixote'nin akıllanmasını anlam üzerine tartışmanın devam etmesi olarak okuyabiliriz. Herhalde Don Quixote'nin sonunda akıllanmasından ötürü düş kırıklığına uğramamış hiçbir okur yoktur. Ama bu onun seçim özgürlüğünü yeniden uygulayışıdır. Daha biz onun La Mançalı Don Quixote olmak arzusunun bir seçim mi yoksa saplantı mı olduğuna karar verememişken o başka bir şeyi iyi insan Alonso Quijano olarak ölmeyi arzulayıp saplantı savını çürütür. Arkasında en az birincisi kadar bu ikinci seçiminin de anlamını çözmeye, anlamaya, tartışmaya çalışan bir okur yazar dünyası bırakarak. Don Quixote'de Cervantes hiçbir söz, söylem, fikir ve inancın mutlakiyetini savunmadığı, üstelik bunlardan herhangi biri bir üstünlük kazanacak gibi olduğunda onu yıktığı gibi, yaratıcı muhayyilenin ifade biçimi olan edebiyat türlerinin de hiçbirine üstünlük tanımaz. Bu yazının başında sözünü ettiğim türler içinde Cervantes'in gönlüne yakın olanları yok değildir. Pastoral romans gibi. Ama onu bile bir yolunu bulup ironize eder. Yani sonunda bunun da ancak edebi bir tür olma özelliklerini abartarak vurgular, ya gerçek dünyayla zorlama ilişkisini sergiler, ya da içine başka türlerin özelliklerini de katarak, hiçbir edebi türün karışmadan, melezleşmeden var olamayacağını gösterir. Bağlayıcı yazma biçimlerine ise hiç kulak asmaz. Kitapta sık sık yer verilen uzun edebiyat sohbetlerinden birinde katedral heyeti üyesi destanların bile düz yazıyla yazılmamaları için bir neden olmadığını ileri sürer. Bunun anlamı yaratıcı muhayyilenin tür kurallarıyla sınırlanamayacağıdır. Edebiyat türleri hiçbir yer, zaman ve kültürün tekelinde de değildir. Biraz değişerek, biraz özelliklerini koruyarak yaratıcılığın coğrafyasında nüfuz etmedikleri bir karış alan bırakmayan gezginlerdir onlar. Cervantes hayranlarından ve ilk İngiliz romancılarından Henry Fielding'in Tom Jones'un alt başlığı düz yazıyla yazılmış komik bir epik nitelemesini kullanır. Böylece katedral heyeti üyesinin olabilir dediği şey 50 yıl içinde gerçekleşir. Bu edebiyat sohbetlerinin asıl konusu belirli kitaplar, edebiyat türleri ya da yazarlar değildir. Asıl tartışma konusu iyi edebiyat ve kötü edebiyattır. Kötü edebiyat örnekleri konusunda tartışma çıkabilir ama iyi örneklerde hemen herkes anlaşır. Sonradan bütün dünyanın La Mancha'lı yaratıcı asilzade Don Quixote'nin bir başyapıt olduğunda anlaşacağı gibi. Jale Parla. La Mancha'lı yaratıcı asilzade Don Quixote. Behar Dükü, Gibralion Markisi, Benalcazar ve Banyares Kontu, Alcocer Köyü Vikontu, Capilla, Curiel ve Burgios kentleri senyörüne. 1605 yılı. Nar. Ben Juan Gayo de Andrada, Kraliyet Hazinesi yazmanı, konsey üyesi, Miguel de Cervantes Saavedra tarafından yazılmış, konsey senyörleri tarafından incelenen La Mancha'lı Yaratıcı Asılzade adlı kitabın her yaprağına 3,5 maravedi fiyat biçildiğini, 83 yapraklık kitabın bu fiyat üzerinden 290,5 maravedi fiyatla ciltlenmeden satılmasına izin verildiğini ve bu narhın adı geçen kitabın başına konularak onsuz satılmamasının emredildiğini tasdik etmek üzere iş bu belgeyi Valladolid'de 1604 yılının 20 Aralık günü imzaladım. Juan Gayo de Andrada. Tasih belgesi. Bu kitapta aslına uygun olmayan kayda değer bir şey yoktur. Düzelttiğime dair bu belgeyi Alcala Üniversitesi Meryem Ana Teoloji Kürsüsü'nde 1604 yılının 1 Aralık günü imzaladım. Doktor Francisco Murcia de la Lana. Kral. Siz Miguel de Cervantes tarafından bize sunulan La Mancha'lı Yaratıcı Asılzade adlı çok faydalı kitabı büyük uğraşlar sonucu yazdığınızı bildiren, basılması için gerekli izin ve yetkiyi ve arzu ettiğimiz süre için hakkını vermemizi rica ettiğiniz dilekçeniz, konseyimiz tarafından incelendi. Kitapların basımıyla ilgili tarafımızdan konulan kanunda aranan şartlar, adı geçen kitapta yerine getirildiğinden size bu beraatı vermemiz uygun bulundu. Bu sebeple size veya yetkili kılacağınız kimseye adı geçen La Mancha'lı Yaratıcı Asılzade adlı kitabı Kastilya'nın bütün krallıklarında beraatın verildiği tarihten geçerli olmak üzere 10 yıl boyunca basma iznini ve ayrıcalığını bağışlıyoruz. Sizin yetkinizi almadan kitabı basan veya satan, bastıran veya sattıran kişi veya kişilerden ceza olarak kalıpları ve levhalarıyla birlikte yapılan basımın haricinde her ayrı basım için 50 bin maravedi alınacaktır. Bu cezanın 1/3'ü davacıya, 1/3'ü hazinemize, 1/3'ü de hükmü veren hakime ait olacaktır. Adı geçen kitabın 10 yıllık süre içinde tarafınızdan yapılacak her basımı, hazinemiz yazmanı Juan Gayo de Andrada'nın her sayfasında parafını ve sonunda imzasını taşıyan incelenmiş aslıyla birlikte söz konusu basımın aslına uygun olup olmadığının incelenmesi için konseyimize sunulacaktır. Veyahut söz konusu basımın tarafımızdan tayin edilen bir düzeltmence aslıyla karşılaştırılarak incelenip düzeltildiğine, aslına uygun olarak basıldığına, kaydedilenler haricinde yanlış bulunmadığına dair bir belge sunulacaktır. Bu şekilde basılacak her kitap için almanız gereken fiyat belirlenecektir. Adı geçen kitabı basacak olan basımcı, kitap konseyimiz tarafından düzeltilip fiyatı belirlenmeden önce kitabın ilk yaprağını basmayacak, yazara veya yetki verdiği kişiye aslıyla birlikte kitabın sadece bir nüshasını teslim edecektir. Ancak tahsih belgesi ve narh verildikten sonra kitabın ilk yaprağını basabilecek, beraatımızı, tasdikimizi narh ve tahsih belgesine ekleyecektir. Bu şartları yerine getirmediği takdirde krallıklarımızın kanunlarında öngörülen cezalar uygulanacaktır. Konseyimiz ve diğer adalet kurumları bu beraatımızı ve emirlerini gözetecek, yerine getirecektir. Valladolid'de 1604 yılının Eylül ayının 26. günü imzalandı. Kral, Yüce Kralımızın emriyle Juan de Amasqueta. Behar Dükü, Gibralyon Markisi, Benalcazar ve Benyares Kontu, Alcocer Köyü Vikontu, Capilla, Curiel ve Burgios kentleri senyörüne. Güzel sanatları, özellikle de soylulukları sayesinde bayağılığa hizmet ve yarar sağlama düşkünlüğü göstermeyenlerini korumaya eğilimli bir prens sıfatıyla, ekselanslarının her tür kitaba verdiği paye ve şerefe güvenerek, ekselanslarının şanlı isminin himayesinde yayınlamaya karar verdiğim La Mancha'lı yaratıcı asılzade Don Quixote'yi, alimlerin evlerindeki eserlerin genellikle büründüğü, çok değerli zarafet ve bilgi süslerinden mahrum olmakla beraber, ekselanslarının gölgesinde cehaletlerinin sınırlarını bilmeyerek, başkalarının eserlerini adaletten çok sertlikle yargılayan bazı kimselerin karşısına güvenle çıkmaya cesaret edebilmesi için, himayesi altına alma lütfunu göstermesini, yüceliğine borçlu olduğum saygıyla ekselanslarından rica ediyorum. Ekselanslarının bilgeliğiyle iyi niyetimi dikkate alıp, bu mütevazi hizmetimin değersizliğini aşağılamayacağına inanıyorum. Miguel de Cervantes Saavedra. Ön Söz. Aylak Okur. Bu kitabın zihnin düşünülebilecek en güzel, en zarif, en akıllıca ürünü olmasını isterdim. Buna yeminsiz inanabilirsin. Ancak tabiat kanununa karşı çıkamadım. Tabiatta her şey benzerini doğurur. Benim kısır gelişmemiş dehamda her türlü rahatsızlığın hakim olduğu, her türlü hazin sesin duyulduğu bir hapishanede doğmuşçasına kuru, kırışık, maymun iştahlı ve çok çeşitli, kimsenin aklına gelmeyecek düşüncelere boğulmuş bir evlattan başka ne doğurabilir? Huzur, sakin bir yer, kırların hoşluğu, gökyüzünün duruluğu, pınarların şırıltısı ve ruhun dinginliği, en kısır ilham perilerinin bile verimli olup dünyayı hayranlık ve memnuniyete boğan çocuklar doğurmalarına fırsat verir. Olabilir ki bir babanın çirkin, sevimsiz bir oğlu olur ama oğluna karşı sevgisi gözlerine bir perde çeker. Onun kusurlarını kusur olarak görmeyip akıllılık, güzellik gibi algılar ve dostlarına zeka, zerafet olarak anlatır. Ama Don Quixote'nin babası gibi görünsem de üvey babası olan ben adetlere uyup başkalarının yaptığı gibi neredeyse gözlerimde yaşlarla oğlumda göreceğim kusurları affetmen veya görmezden gelmen için sana yalvarmayacağım sevgili okur. Sen onun ne akrabasısın ne arkadaşı. Ruhun kendi bedeninde. Gayet yetenekli, hür bir iraden var. Evindesin ve kralın vergilerin efendisi olduğu kadar sen de evinin efendisisin. Bilirsin herkes kendi evinde kraldır. Bütün bunlar seni her türlü saygı ve mecburiyetten azade kılıyor. Kısacası hikaye hakkında kötü söylersen karalanmaktan, iyi söylersen ödüllendirilmekten korkmadan istediğini söyleyebilirsin. Ne var ki sana onu saf ve çıplak halde bir ön sözle kitapların başına konması adet olan sayısız sone, epigram ve metiyeler listesiyle süslemeden vermek isterdim. Çünkü şunu söyleyebilirim ki kitabı yazmak bana epeyce zahmete mal olduğu halde şu okumakta olduğun ön sözü yazmanın zahmeti kadar fazla olmadı. Bunu yazmak üzere birçok kez elime kalemi alıp ne yazacağımı bilemeyerek bıraktım. Bir gün önümde bir kağıt, kalemim kulağımda, dirseğim masanın üstünde, yanağım avucumda, şaşkın bir halde ne yazacağımı düşünürken ansızın çok esprili ve bilgili bir dostum geldi ve beni böyle düşüncelere dalmış görünce sebebini sordu. Ben de saklamayıp Don Quixote'nin hikayesine yazacağım ön sözü düşündüğümü, aslında yazmak istemediğimi ama böyle soylu bir şövalyenin kahramanlıklarını ön sözsüz yayınlamayı da arzu etmediğimi söyledim. Nasıl endişelenmeyeyim? Bunca yıldır unutuluşun sessizliği içinde uyuduktan sonra, şimdi bütün bu yılların yüküyle, böyle bir hikayeyle karşısına çıktığımda, halk denilen eski kanun koyucu ne diyecek? Saman gibi kupkuru, yenilikten yoksun, üslubu güdük, kavram yoksulu bir hikaye. Bilgi ve doktrinden tamamen mahrum. Sayfa kenarlarında notlar, kitabın sonunda açıklamalar yok. Oysa diğer kitaplar öyle görüyorum. Uydurma ve acemice olsalar bile okuru hayran bırakan, yazarlarına okumuş, bilgili, belagatli adam şanı kazandıran alıntılarla dolular. Aristoteles'ten, Platon'dan, bütün filozoflar güruhundan, hele kutsal kitaptan alıntı yaptıklarında. Kimi Aziz Thomas kesilir, kimi kilise babası. Bu arada ustaca ciddiyetlerini korurlar, bir satırda dalgın bir aşığı tasvir etmişken, bir başkasında bir Hristiyan vaazcı verirler ki, okuması, duyması, mutluluk ve zevk verir. Benim kitabım bütün bunlardan yoksun olacak. Çünkü ne sayfa kenarına yazılacak notum var, ne kitabın sonuna yazılacak açıklamam. Ne de kitapta hangi yazarları izlediğimi bildiğimden bunları herkes gibi başına alfabe sırasına göre dizebiliyorum. Aristoteles'ten Xenofon'a, Zoilos veya Zeuxis'e her ne kadar biri dedikoducu, öteki ressam idiyse de kitabım baştaki sonelerden de yoksun olacak. Hiç değilse dükler, markiler, kontlar, piskoposlar, çok ünlü hanımefendiler veya şairler tarafından yazılmış sonelerden. Gerçi meslekten 2-3 dostumdan istesem biliyorum yazarlar, hem de İspanya'mızın en ünlülerinin rekabet edemeyeceği soneler olur. Kısacası saygıdeğer dostum diye devam ettim. Tanrı eksikliklerini giderip onu süsleyecek birini ortaya çıkarıncaya kadar, Senyor Don Quixote'nin La Mancha'daki arşivlerinde mezarda kalmasına karar verdim. Çünkü ben yetersizliğimle, cehaletimle eksikliklerini gideremeyeceğim.